Aşk Otobüsü John Steinbeck.
Ayrım 13.
Yakası o kadar dardı ki Pimpus adeta boğulacak gibiydi. Yutkunduğu zaman kravatı da inip kalkıyordu. Elbisesi kahverengi, tüylü bir kumaştan yapılmıştı. Pantolonunun yanlarında belli belirsiz somya izleri vardı. Ayağına kahverengi beyaz karışımı ayakkabılar, içine de yeşilli kırmızılı ekose yün çoraplar giymişti. Alice hayretle ona baktı. İçeri gelene bakın hele dedi. Pimpus bu kadından nefret ediyordu. Mr. Pritchard'ın karısına kahve götürmek için kalkınca tabureye oturdu. Yeni gelen ağaç çilekli pastadan istiyorum dedi. Sıkıntıyla Camille baktı. Boğuk bir sesle bu pastadan mutlaka tatmalısınız dedi. Camille ona döndü. Gözlerine sıcak bir bakış belirdi. Bir erkeğin zorlandığını hemen anlardı. Kibarca teşekkür ederim dedi. Sanki sonra da kahvaltı etmiştim. Pimple telaşla ben size ikram etmek istiyorum dedi. Sağ olun ama gerçekten yiyemem. Alice siz yiyemezsiniz ama o yer. Ona pastayı baş aşağı suda boğulurken ver yine yer. Pastayı tabağa aktardı bir de bıçak buldu. Pimples çift porsiyon olsun lütfen dedi. Alice zalimce bence senin aylığın bitti dedi. Bütün harçlığın gırtlağına gitti. Pimples titredi. Tanrım bu kadından ne kadar nefret ediyordu. Alice'in gözü sarışındaydı. Durumu kavramıştı. Lokantadaki her erkeğin antenleri kıza dönüktü. Bu da Alice'i tedirgin etti. Şu an içeri girince durumu anlayacaktı. Bir an önce şu otobüs gitsin, içkime kavuşayım diye beklerken şimdi birden sinirlenmişti. Ernest Horton, çantamı alabilsem size bir takım oyunlar gösterirdim dedi. Yepyeni şeyler, çok şirin. Camille, oradan ayrılan ne kadar oluyor diye sordu. Ernest, 5 ay oluyor dedi. Gözleri adamın ceketine takılı, büroveye gitti. Mavi çizgileri, beyaz yıldızları vardı. Üstün başarı madalyası dedi, öyle değil mi? Ernest, öyle diyorlar ama bakkalda bozmuyorlar. Hep birlikte güldüler. Baş patron mu yakanıza ineledi? Ya. Mr. Pritchard öne doğru eğildi. Ne olup bittiğini anlayamamak onu rahatsız etmişti. Pimpus şu ağaç çilekli pastadan bir tatsanız dedi. Yiyemem. Alice haydi bunun içinizde sinek bul da pastayı suratına ye dedi. Camille bir takım belirtiler sezmişti. Bu kadın kendisinden nefret etmeye başlamıştı. Lokantadaki öteki hanımlara göz ucuyla baktı. Mrs. Pritchard'dan zarar gelmezdi ama yanındaki gözlüksüz vaziyeti idare etmeye çalışan başkaydı. İnşallah birbirimize düşmeyiz diye düşündü. Çetin cevize benziyordu. İçinden ah Lorraine diye geçirdi. Şu serseriyi başından at da gene beraber oturalım. Korkunç bir yalnızlık ve kimsesizlik duygusuna kapılmıştı. Acaba Mr. Pritchard'la evlilik nasıl olur diye düşündü. Kafasında tasarladığı adama çok benziyordu. Böyle biriyle evlilik pek zor olmazdı herhalde. Karısı çok dertli gibi durmuyordu. Bernice Pritchard kararsızdı. Camille'den nefret etmiyordu. Hayal meyal lokantada bir değişiklik olduğunu farkındaydı ama nedenini kavrayamamıştı. Mildred'a haydi eşyalarımızı toplayalım dedi. Aslında eşyalarını toplamışlardı. İşte Juan yatak odasından çıkıyordu. Temiz bir kadife pantolon, tertemiz mavi bir gömlek, diye bir mont giymişti. Saçlarını sıkıca taramış, yüzü sinek kaydı tıraştan parlamıştı. Hazır mısınız diye sordu. Alice kocası tezgah boyunca yürürken gözlerini ondan ayırmadı. Adam Camille'e hiç bakmadı. Alice birden tehlike çanlarının çaldığını hissetti. Juan kızlara bakardı. Eğer buna bakmıyorsa işin içinde bir bit yeniği vardı. Alice durumu sevmedi. Yaşlı Van Buren tutuk boynuyla dışarıdan geldi. Tel kapıyı bir süre açık tuttu. Daha yağacak gibi dedi. Juan ona kısaca kuzeye giden ilk otobüse biniyorsunuz dedi. Van Buren fikrimi değiştirdim dedi. Sizlerle geliyorum. Şu köprüyü görmek istiyorum. İşte bakın size söylüyorum. Daha çok yağacak. Gitmek istediğinizi sanıyordum. Fikrimi değiştirebilirim değil mi? Şu köprüyü bir daha sorsanıza. İyiymiş dediler. Van Brunt ona söyleyeli çok oldu dedi. Siz buralarda yabancısınız. Sen Yissor Ormanı'nın ne kadar çabuk yükselebileceğini bilemezsiniz. Dağlardan akan sularla beslenince bir saatte 30 santim yükseldiğini gördüm ben. Siz bir daha telefon edin. Juan'ın tahammülü taşmıştı. Bakın dedi. Bu otobüsü ben kullanıyorum. Hem de çoktandır kullanıyorum. Kusura bakmayın. Siz sadece yerinize oturun ve bana güvenin. Ya da güvenmeyin ama bırakın da ben bildiğim gibi kullanayım. Van Brunt yüzünü çevirdi ve Juan'a soğuk soğuk baktı. Sizinle gelip gelmeyeceğimi henüz bilmiyorum. Demir Yolları Komisyonu'na bir yazı yazmayı düşünüyorum. Siz de bir taşıma görevlisiniz. Bunu asla unutmayın. Juan hadi gidelim dedi. Alice gizlice kocasını izliyordu ama Juan ne kızın çantasını almıştı ne de ondan yana bakıyordu. Bu kötüydü. Alice bu işi sevmedi. Bildiği Juan değildi bu. Camille bavulunu kaptı, kapıya yöneldi. Bir erkekle yanına oturmak istemiyordu. Yorgundu, kafasından olabilecekleri geçirdi. Mildred Pritchard evli değildi ama ondan hoşlanmamıştı. Buradaki işinden ayrılan kız otobüse binmişti bile. Kamil aceleyle kapıya gitti ve otobüsün basamaklarına tırmandı. Ernest Horton ile Mr. Pritchard da olabildiğince hızlı onu izlediler ama Kamil otobüse binmişti bile. Norma sessiz sedasız oturuyordu. Gözleri düşmanca bakıyordu. Burnu kızarmış, parlamıştı. Norma yaptığından çok ürkmüştü. Kamil, izinle yanına oturabilir miyim şekerim diye sordu. Norma dik dik sarışına baktı. Bir sürü yer var dedi. İzninle oturayım, nedenini sonra söylerim. Norma bağışta bulunur gibi, buyur keyfine bak dedi. Bu kızın üstündeki elbiselerin pahalı olduğu belliydi. Anlamı yoktu bu işin. İnsanlar genellikle Norma'nın yanında oturmak istemezlerdi. Bunda bir neden vardı. Esrarengiz bir neden. Norma filmlerden biliyordu. Böyle olaylardan hoş bir film çıkabilirdi. Pencereye doğru yanaştı, kıza yer açtı. Norma, nereye gidiyorsun diye sordu. Los Angeles'a. Aa, ben de oraya gidiyorum. Orada mı oturuyorsun? Arada sırada. Lokantadan çıkan erkekler onun Norma'nın yanına oturduğunu gördüler. Bu nedenle yavaşladılar. Demek ki yer kapma yarışı olmayacaktı. Otobüsün arkasına toplaşıp bavullarını yerleştirmeye başladılar. Juan lokantanın kapısında bir an durakladı. Alice telin öbür tarafından kendisine bakıyordu. Boş ver dedi. Sabah epey patırtı oldu. Ben gelmeden ortalığı düzeltiver. Alice'in yüzü gerildi. Tam yanıt vereceği sırada Juan, yoksa bir gün eve dönmeyebilirim dedi. Alice'in soluğu kesildi. Kendimi iyi hissetmiyorum diye inledi. O zaman çabuk iyileşmeye bak. Uzatma. Kimse hastalardan hoşlanmaz. Kimse. Bunu da böylece bil. Konuşurken Alice değil çevresine bakıyordu. Alice telaşlandı. Juan döndü. Otobüse doğru yürümeye başladı. Alice dirseklerini tel kapının kirişlerine dayadı. Kocaman yaşlar gözlerini doldurdu. Yavaşça şişmanım dedi. Üstelik yaşlıyım Tanrım, yaşlandım. Gözyaşları burnuna dolunca burnunu çekti. Sen istesen genç kızlar bulabilirsin. Ya ben kimi bulurum? Kimseyi. Koca karıyım ben. Telin arkasından yavaşça burnunu çekti. Mr. Pritchard kızın arkasında oturup gözlemek isterdi ama karısı ön taraflarda bir yere geçince o da onun yanına yerleşmek zorunda kaldı. Mildred arkalarında bir sıraya tek başına oturdu. Pimpas otobüse bindi ve Mr. Pritchard'ın içinden geçirdiği koltuğa oturdu. Ernest Horton da onun yanına. Juan, Van Brunt'un şoför mahallinin tam arkasındaki koltuğa oturduğunu üzüntüyle gördü. Sinirliydi. Gece doğru dürüst uyuyamamıştı. Sabahtan beri de kıyametler kopuyordu. Arka bagaja dikkatle bavulları yerleştirdi. Brandy'yle örttü, sonra da bagaj kapağını kapattı. Tel kapının arkasından bakan Alice'e el sağladı. Duruşundan ağladığını anladı. Ağlasın diye düşündü. Eli avuca sığmaz olmuştu. Bununla niye oturuyorum dedi kendi kendine. Herhalde tembelliktendi. Onu terk ettiğinde bir yığın sıkıntı olacaktı. Bunu göze almak istemiyordu. İstemese de kadını merak edecekti. Bu da başlı başına dertti. Bundan ayrılır ayrılmaz başka bir kadına gereksinim olacaktı. Bir sürü laf, kandırmaca demekti bu. Bir kızla yetivermek kolaydı ama bir kadınla aynı evde yaşamak başka şeydi. İnsan birisine alıştı mı başı daha az derde girerdi. Ayrıca Alice Meksika dışında lezzetli fasulye pişiren tek kadındı. Ne komik. Meksika'da kaba saba kadınlar bile güzel fasulye pişirirken burada bir tek Alice. Suyu bol, içine başka şeyler karıştırmadan yalnızca fasulye. Buralarda fasulyeye domatesten, kırmızı bibere, sarımsağa dek birçok şey koyuyorlardı. Oysa fasulye sade pişirilmeliydi. Juan gülümsedi. Sade fasulye aşkına diye söylendi. Bir neden daha vardı. Kadın onu seviyordu. Gerçekten seviyordu. O da bunu biliyordu. Böyle biri de bırakılamazdı. Bu bir yapıdır. Kendisine özgü bir mimarisi vardır. Kendinden bir şeyleri koparmadan böyle bir ilişki bitirilemezdi. Eğer insan kırılmadan yaşamak istiyorsa ister istemez katlanacaktı. Juan öyle başını derde sokacak insanlardan değildi. Tam otobüse binecekken geri döndü. Tel kapıya yaklaştı. Kendine iyi bak dedi. Gözleri sıcacıktı. Ağrıyan dişine iyi gelir. Bir fırt içki alıver. Yeniden otobüse doğru yürümeye başladı. Döndüğünde onu kör kütük sarhoş bulacağını biliyordu. Belki böylece sinirleri yatışır, kendini daha iyi hissederdi. Döndüğünde eğer Alice sızmışsa o da gider Norman'ın yatağında yatardı. Sarhoş olduğu zaman Alice'in kokusuna dayanamıyordu. Ekşi, acı bir kokusu vardı. Juan göğe baktı. Hava sakin gibi duruyordu ama yükseklerden esen bir rüzgar dağlara yeni yeni bulutlar getiriyordu. Bu bulutlar telaşla gökte diğer bulutlarla birleşiyor, kocaman kümeler meydana getiriyorlardı. Sabahki yağmur hala meşelerden süzülüyor, sardunyaların ortasında pırıl pırıl damlalar duruyordu. Ortalıkta hem büyük bir sessizlik hem de canlılık vardı. Her ne kadar Van Brunt'a hak vermek istemiyorsa da adamın hakkı vardı. Çok geçmeden gene yağmur başlayacaktı. Otobüsün basamaklarına çıktı. Van Brunt onu yerine oturmadan yakaladı. Rüzgarın ne yönden estiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Bu bulutların nereden geldiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Yağmurun nereden geldiğini biliyor musun? Güneybatıdan. Zafer kazanmış bir komutan gibi konuşuyordu. Juan, ne yapalım dedi. Hepimiz de günün birinde öleceğiz. Kimimiz çok ıstırap çekecek. Belki sizi bir traktör ezer. Hiç traktörün ezdiği adam gördün mü? Van Brunt, bunu da nereden çıkardın diye sordu. Bırak yağmur yağsın. Van Brunt, benim traktörüm yok dedi. Bu eyaletteki en güzel 4 çift ata sahibim. Bu traktör lafı da neyin nesi? Juan marşa bastı. Tiz, cızırtılı bir ses duyuldu ama hemen arkasından motor çalıştı. Sesi de gayet iyiydi. Düzgün ve güzel. Juan koltuğunda döndü. Kit diye bağırdı. Kulağın arkada olsun. Pimples pekala dedi. Juan'ın kendisine gösterdiği güvenden son derece memnundu. Juan Alice'e el sağladı. Sonra kapıyı kapattı. Tel kapının ardında Alice'in ne yaptığını göremiyordu. Şişeyi meydana çıkarmadan otobüsün gözden kaybolmasını bekleyecekti. İnşallah başına bir bela gelmez diye düşündü. Juan otobüsü lokantanın önünden döndürdü. San Juan de la Cruz'a giden karayoluna saptı. Bu çok geniş bir yol değildi ama düzgündü ve drenajı iyi yapılmıştı. Sular hemen süzülüyordu. Vadi ve tepeler güneş ışığıyla yıkanıyordu ama gökyüzünde dolaşan bulutların gölgesi de üzerlerine düşüyordu. Güneş de bulutlar da iç karartıcı bir grilikteydi. Hem ürkütücü hem hüzünlü bir görünümdeydiler. Sevgili 70 kilometre hızla yolunda gidiyordu. İyi bir otobüstü ve bu arkadan duyulan sesler de sağlıklıydı. Mr. Van Brunt, traktörlerden hiçbir zaman hoşlanmadım dedi. Juan, haklısınız ben de hoşlanmam diye katıldı. Birdenbire kendisini çok iyi hissetti. Van Brunt bir türlü işin arkasını bırakmıyordu. Juan ümitlerinin ötesinde başarı kazanmıştı. Van Brunt tutuk boynunu hafif hafif çevirerek, sakın siz falcı malcı olmayasınız diye sordu. Juan, hayır dedi. Ben öyle şeylere inanmam da, ben de hiç traktör edinmeyi düşünmedim zaten. Juan bir ara, benim kardeşim at teptiydi de kurtarmak mümkün olmamıştı demek istedi ama vazgeçti. Amma da korkak diye düşündü. Neden korkuyor acaba? 9. bölüm. San Juan de la Cruz kapkara bir yoldu. 1920'lerde Kaliforniya'da kilometrelerce beton yol yapılmıştı. Millet de ayaklarını direyip bu yollar dünyada eskimez. Eski Roma'nın yolları gibi bunlar da dayanıklı betondan yapıldı. Otlar betonu delemez dediler ama öyle olmadı. Lastik tekerlekli kocaman kamyonlar, yolları çiğneyen otomobiller betonu yıprattılar ve bir zaman sonra yol çatırdamaya başladı. Derken bir tarafı aşınıp yıkıldı, delikler açıldı. Kışın buzlar yoldaki çatlakların büyümesine yardımcı oldu. Böylece beton lastiğin zulmüne dayanamayıp bozuldu gitti. Sonra karayolları deliklere zift atıp buzlanmayı önlemeye çalıştılar ama bunun bir yararı olmadı. Sonunda yolları çakıl taşıyla asfalttan oluşan bir karışımla kapladılar. Bu bir süre idare etti çünkü üstünden geçen lastiklere sert bir yüzey oluşturmuyor, kah genişliyor, kah daralıyordu. Yazın yumuşuyor, kışın sertleşiyordu. Yavaş yavaş bütün yollar uzaktan gümüşmüş gibi görünen kara bir yüzeye büründüler. San Juan yolu uzun bir süre aynı düzdeki tarlaların arasından uzanıp gidiyordu. Tarlaların etrafı çitsizdi çünkü artık inek besleyen de yoktu. Arazi değerliydi, hayvancılığa değmezdi. Tarlalar karayoluna çıktı, yolun kenarındaki hendeklere kadar uzanıyordu. Hendeklerde yabani hardal ve eflatun çiçekli yabani turp boldu. Hendeğin dibinde halı gibi mavi çiçekli yabani baklalar vardı. Gelincikler kapanmıştı. Açan çiçeklerini yağmur yerle bir etmişti. Yol sıra dağların eteklerine kadar dümdüz uzanıyordu. Tepeler bir kadın gibi yuvarlak atlı, etten kemikten yapılmış gibi seksiydi. Her tarafı saran otlar genç deri gibi pırıl pırıldı. Tepeler ıslak ıslak parlıyorlardı. Bu düzgün ve iç açıcı yolda sevgili güzel güzel gidiyordu. Yıkanmış, pırıl pırıl karoseri hendeklerde birikmiş suya yansıyordu. Minicik boks eldivenleriyle bebek patikleri ön cama vurup duruyordu. Gudelip bakiresi torpida gözünün üstünden yolculara koruyucu gülücüklerle bakıyordu. Arkadan tatsız bir ses gelmiyor, diferansiyelin kendine özgü umurtusu duyuluyordu. Juan sırtını yasladı, yolculuğun tadını çıkarmaya hazırlandı. Önünde yolcuları rahatça görebileceği kocaman bir ayna vardı. Dıştaki aynadan da arkadan gelen araçları izleyebiliyordu. Yol bomboştu. Sadece bir iki araba geçti ama San Juan tarafından hiç gelen yoktu. Önce bu onu şaşırttı, sonra da açıktan açığa merak etmeye başladı. Belki de köprü çökmüştü. Eğer çökmüşse o zaman gerisin geriye dönmek zorunda kalacaktı. Mecburen otobüs ahalisini San Yisori'ye götürecek, orada kendi başlarının çaresine bakmak üzere salıverecekti. Bu köprü tekrar yıplana kadar otobüs seferlerine ara vermek demekti. Aynanın arkaya baktığında Ernest Orton'un satış çantasını açarak içinden yanıp sönen, sonra yok olan bir nesneyi Pimpas'a gösterdiğini gördü. Norma ile Sarışın kafa kafaya vermiş sohbet ediyorlardı. Hızını biraz arttırdı. Sarışın'a bulaşmamaya karar verdi. Kıza yanaşmak mümkün değildi. Şu anda elde edemeyeceği bir şey için dertlenmeyecek kadar olgunlaşmıştı. Eline fırsat geçse ne yapacağını pekala biliyordu. Kızı ilk gördüğünde böğrüne bir sızı saplanmıştı. Şimdiye kadar Norma, Camille biraz çekingen davranmıştı. Ona oldukça soğuk davranmış, sonra ısınmıştı. Ama Camille'in onu bir kalkan gibi kullanmaya gereksinimi vardı. Zaten gidecekleri yol da aynıydı. Norma yavaşça sarışının kulağına Ernest Horton'un işitemeyeceği bir sesle "Biliyor musun?" dedi. "Ben Los Angeles'a hiç gitmedim. Orada nereden nereye gidileceğini bile bilmem." Camille "Pekala ne yapacaksın?" diye sordu. "Herhalde bir iş bulacağım. Garsonluk falan gibi. Sonra da artist olmak istiyorum."
Ayrım sonu.